Ayrım 33, sayfa 291. Sana bir sualim daha var dedim. Sor oğlum dedi. Neden? Neden benden o lanet evin tamirini istedin? Bundan maksadın neydi? 30 küsür sene evvel öldürdüğüm bir adamın evini tamir sözü verdiğini bahane ederek seni ziyarete geldiği yalanını uydurdun bana. Bu sorun babamı oldukça rahatsız etmeye başlamıştı sanırım. Tekerlekli sandalyesinde huzursuzca kıpırdandı. Bir süre. Konuşmaya başladığında sesi her zamankinden daha titrek çıkmıştı. Aslında ok yaydan çıktı bir kere. Bunu sana söylememem lazım. Çünkü Derya'ya söz verdim ama. Sözünü ağzına tıkadım. Derya'ya mı? Onun ne alakası var bu işle? Onu sakın küçümseme. Son derece basiretli ve olgun bir kız. Allah inşallah bana nasip etmediği mutluluğu senin onunla bulmanı sağlar. Dur baba dur, anlamak istiyorum. Bu anlattıklarını Derya biliyor mu? Hayır, o meselenin iç yüzünü hiç bilmiyor. O halde ben Derya ile onu buraya tanıştırmak için getirdiğin geceden evvel tanıştım. Şaşkınlıkla sordum. Nasıl? Peder fütursuzca cevap verdi. Beni ziyarete geldi. Ne sebeple? Gördüğün kabuslarla ilgili olarak. Kabuslarımla mı? Senden ne öğrenmeyi umuyordu ki? Karşılığı çok basit değil mi? Geçirdiğin travmayı baban sıfatıyla benden iyi kim bilebilirdi ki? Derya zeki bir kız ve gördüğün düşlerin çocukluğunda atlattığın bir travmadan kaynaklandığını çok iyi anlamış. Ona ne söyledin? Babam yine birkaç saniye düşündü. Hiçbir şey. Ama ben Derya'ya gördüğün kabusların mahiyetini sorunca anlattıklarından yavaş yavaş çocukluk anılarının avdet ettiğini anladım. Burada asıl yardım edilmesi icap eden kişi sendin. Onun üzerine sana telefon ederek buraya çağırdım. Şinasi Sarıkaya'dan bahsettim. Dikkatle seni inceliyordum. Ama o isim sana hiçbir şey ifade etmemişti. O zaman anılarının tamamıyla berraklaşmadığını anladım. Fakat asıl yanılgıya Cemal'e gece bekçisi Bedri Karaman'dan bahsettiğin zaman düştük. Çünkü onun ismini hatırlaman adeta imkansızdı. O zaman bazı endişelere kapıldım. Ne gibi? Cinayet gecesini ve Şinasi'yi öldürdüğümü anımsadığını düşündüm. Babam süngüsü düşmüş gibi başını önüne eğdi. Güç duyulur bir sesle fısıldadı. Yanılmamışım da. Artık söyleyecek bir şey bulamıyordum. Şarap kadehlerimizi tokuşturduk. Derya'nın gözleri mutluluktan parıldıyordu. Saatimin düzelmesi, 20 günden beri tek bir kabus görmemem, normal yaşantıma yeniden dönmem onu da huzura kavuşturmuş, rahatlatmıştı. Seçkin insanların devam ettiği rahat bir mekanda akşam yemeği yiyorduk. Her şey kusursuzdu. Loş ve ılık bir ortam, insanı rahatsız etmeyen hafif bir müzik, lezzetli yemekler, Fransız şarabı ve birbirimize olan tutkulu sevgimiz. Gençtik, ikimiz de iyi para kazanıyorduk ve sıhhatliydik. Kısaca mutlu olmamız için gereken bütün şartlar oluşmuştu. Babamı o günden sonra bir daha görmemiştim. Aradan uzunca bir zaman geçmişti ama ona kırgın veya küskün değildim. Hatta bunu kendisine hissettirmek için her gün telefonla arıyordum. Fakat itiraf etmeliyim ki yüreğimin ta derinliklerinde bir yerde ifadede zorlandığım bir hüzün vardı. Her zaman gurur duyup iftihar ettiğim ailemin geçmişinde artık kara bir leke vardı. Ortaya çıkan dramatik tabloyu bütün utanç veren yanlarına rağmen hayatıma birleştireceğim sevgilimden saklayamazdım. Ve yaşanılan tüm gerçeği Derya'ya anlatmıştım. Zaten Derya ile uzun uzun babamın bir cinayet işlediği ihtimalini tartışmıştık. Bu nedenle ortaya çıkan hakikat sevgilimi üzmekle beraber pek şaşırtmadı. En azından bunu bana hissettirmemeye gayret etti. Netice olarak başkalarının eyleminden, velev ki çok yakınımız bile olsa biz sorumlu tutulamazdık. Yine de konunun beni yaraladığını rahatlıkla anlayacak kadar zeki bir kızdı Derya. Nitekim sadece birkaç gün meselenin üzerinde durmuş ve olayın etkisinden kurtulmama yardımcı olmak üzere bir daha asla o konuya dönmemişti. Gösterdiği anlayışa müteşekkirdim doğrusu. Sıra tatlılarımıza geldiğinde Derya ilk defa dolaylı bir şekilde konuya temas etti. "Baban ne zaman ziyarete gideceğiz?" diye sordu. İlk defa biraz irkilir gibi oldum. şunu kabul etmeliydim ki her gün babamı telefonla aramama rağmen bir türlü evine gidemiyordum. Yüz yüze gelip karşılaşmaktan beni alıkoyan bir sıkıntı, kaçınma, tedirginlik vardı. Yaşanan bunca şeyi öğrendikten sonra onunla sıcak temasa geçip sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak bana zor geliyordu. Bir ara uğrarız diye geçiştirmek istedim. Her şeyden önce kendimi ikinci bir karşılaşmaya hazır hissetmek istiyordum. Dün annem telefonda sordu diye mırıldandı Derya. Neyi? Burhan Bey'le ne zaman tanışacağını. Kolay dedim. Babamı arar, geleceğimizi bildiririm. Ama içimde garip bir ürperme hissetmiştim. Önce ikimiz bir gitsek dedi sevgilim. Neden? Derya o tatlı mavi gözleriyle dikkatle yüzüme baktı. Sen babanla karşılaşmaya hazır mısın? Tabii, neden olmayayım ki? Şarap kadehindeki son damlayı içen Derya merakla beni süzdü. Emin misin? Neden böyle bir saat soruyorsun? Kaçamak bir eda ile de olsa aklımdan geçeni söyledi sevgilim. Yapma Murat. O günden sonra bir daha babana gitmediğini biliyorum. Geçmişini hatırlamak, hiç beklemediğim bir sonuçla karşılaşmak senin hassas ruhunda bir yıkım yarattı. Bunu gizlemeye hiç kalkışma. Yeniden karşılaştığınızda birbirinize nasıl davranacağınızı henüz kestiremiyorum. O günden sonra babana mesafeli davrandığını görüyorum. Birkaç saniye düşündüm. Bu iddia doğruydu. İçimde kelimeleri vuramadığım bir eziklik vardı. Her ne olursa olsun cinayeti haklı kılacak bir sebebi kabullenemiyordum bir türlü. Fakat bunu kendime bile açıklamakta müşkülat çekiyordum. İştenlikle mırıldandım sevgilime. Hayır hayatım, düşündüğün gibi değil. Ne olursa olsun o benim baba. Ona kırgın filan değilim. Olsa olsa hadiseyi kabullenmekte hala biraz zorlanıyorum. Çok trajik bir olay. Her zamanki gibi Derya fazla ısrar etmedi. Konuyu birden değiştirdi. Beni çok seviyor musun dedi. Keşke bunu en mükemmel şekilde ifade edecek kelimeler dağarcığımda olsa diye mukabelede bulundum. Gülümsedi. Yine de bir dene. En mükemmeli olmasa bile yüreğimi titretecek romantik sözler bulup çıkaracağına eminim. Uzanıp masanın üzerindeki ince uzun parmaklı elini kavrayarak hayranlığımı en veciz şekilde ifade edecek şekilde gözlerinin içine baktım. Bir kere daha içtenlikle gülümsedi. Kelimelere ne hacet, bakışların her şeyi ifade ediyor zaten diye fısıldadı. Eve döndüğümüzde saat tam gece yarısıydı. Kapının kilidini açıp içeriye girmesi için Derya'ya yol verdiğimde gözlerimde yine o çapkın ve istek dolu bakışları yakaladım. Zevk aldığı, ruhunun hoşlandığı, havaya girdiği her akşamda olduğu gibi yine ateşli bir şekilde sevişmeye hazırdı. Işıkları yakıp doğru yatak odasına yürüdük. Derya soyunurken keyifle yatağın kenarına ilişip seyre başladım. Cinsellik bazı kadınların hilkatinde, naturasında bulunurdu. Derya da o kategoridendi. Bazı akşamlar yorgun argın gelip seksi hiç düşünmediğim anlarda bile onu soyunurken seyretmeye bayılırdım. Bambaşka bir ahengi vardı. Çoğu zaman düşünmüşümdür de acaba ben mi fazla arzu duyuyorum, o nedenle mi bana çok cazip geliyor diye. Ama vardığım hüküm bu niteliğinin Allah vergisi olduğunda noktalanmıştı. Bana göz kırparken fısıldadı. Hadi sen de soyun. Dişlerimi fırçalayıp hemen döneceğim. Onu soyunurken seyretmekten çok hoşlandığımı bilirdi tabii. Beni sevişmeye hazırlamak ister gibi ağır ağır soyunmaya başlamıştı. Önce uzun topuklu ayakkabılarını ayağından çıkarıp fırlattı. Bluzunun düğmelerini çözüp sırtından çıkardı. Başka zaman olsa alışkanlığı ile bir yere asacağına fırlatıp atardı. Ama çıplaklığını rahat seyretmem için dönüp gardırobun kapısını açtı ve itina ile bluzu askıya geçirdi. Sonra yeniden bana dönüp etekliğini çıkardı. Genellikle jartiyer kullanmazdı ama bu akşam uzun ve biçimli bacaklarını saran siyah dantel çorabının jartiyerle kilotuna bağlandığını gördüm. İç çamaşırları da siyahtı ve karşımdaki manzara karşısında hemen tahrik olmuştum. Duyduğum heyecanı hissederek banyoya doğru ilerledi. Arkasından baka kaldım. Adım atışları sırasında kalçalarının ahengi değme profesyonelleri taş çıkartacak kadar mahiraneydi. Merak etme, fazla oyalanmam diye gülümsemişti. Sevdi erkeğin yüreğini hoplatan bir kadın gibi mağrur ve kendinden emin adımlarla odadan çıktı. Oturduğum yatağın kenarından ayağa fırladım. Aceleyle önce de ceketimi sonra gravatımı çıkardım. Gömleğimin düğmelerini çözerken gözüm koltuğun üzerine bıraktığım ceketimin iç cebinden sarkan zarfa takıldı. Bugün çalıştığım bankalardan birinden aldığım bir mektuptu bu. Yarın ortağım Behzat'a verecektim. Unutmamak için zarfı ceketimin içinden alıp çalışma odama götürdüm. Odanın ışığını yakıp zarfı çalışma masamın üzerine bırakmaktı niyetim. Yarın çantama koyup şantiyeye götürecektim. Zarfı yerine bırakıp tam odadan çıkmaya hazırlanırken nedendir bilinmez gözüme yıllardır sakladığım o mukavva kutu çarptı. İçinde annemin eski resimlerinin ve iplerin bulunduğu şu meşhur kutu. Bir an yerimde durakladım. Vücudum kas katı kesilmişti. Ne olduğunu anlamıyordum. Tıpkı geçirdiğim eski nöbetler gibi az sonra titremeye başlamıştım. Artık o nöbetleri yeniden yaşamam için ortada hiçbir neden yoktu. Çocukluk yıllarımla ilgili hafıza kaybım bitmemiş miydi? Şu halde ne oluyordu bana? Titrememin bütün vücuduma yayıldığını görüyordum. Her zaman olduğu gibi başım zonklamaya, kulaklarımda uğultular işitmeye başlamıştım yeniden. Bir yere tutunmak gereği duydum. O kutuyu yeniden görmek bütün dengelerimi bozmuştu. Ama neden? Babamın itirafından sonra bir akşam çalışma odamda Derya ile yeniden o kutuyu açmış, içindeki resimleri birer birer incelemiş, hatta sevgilime tarihler vererek fotoğrafların çekildiği olacaklardan habersiz geçirdiğim o mesut günlerin anılarını bile anlatmıştım. O sırada hiç bu titremelere kapılmış, beni korkutan bu tür duruma düşmemiştim. Oysa beynimdeki bir şey beni zorluyordu şimdi. Tutuna tutuna kutuya yaklaştım. Ürkerek kapağını kaydırdım. Resimler aynı şekilde onları son bıraktığımız şekilde yerli yerinde duruyorlardı. Beni korkutan şey resimler olamazdı. Parmaklarım kutuya daldı. Kesik iplerden birini alıp kutudan çıkardım. Gözlerim dehşetle ipe takılmıştı. O sırada evin içinde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Hatta öyle ki banyoda dişlerini fırçalayan sevgilimin musluktan akıttığı suyun sesini bile duyuyordum. Duyduğum ikinci ses kalbimin güm güm atışlarıydı. Neredeyse nefesim kesilecekti. Bu tür nöbetleri daha evvel de yaşadığım için alışık sayılırdım. Ne var ki bu kez yüreğimin ta derinliklerinde muazzam bir acı çekiyordum. Hafızam bir kere daha bulanıklaşmış ve yolunda gitmeyen bu durumun sinyallerini bana vermeye başlamıştı. Musluktan akan sesin kesildiğini duydum. Sonra da o derin sessizlik içinde banyo kapısının açıldığını. Derya banyodan çıkmış olmalıydı. Ama ben yerimden kımıldayamıyordum. Bulunduğum yere çakılmıştım adeta. Az sonra yatak odasından Derya'nın sesi aksetti. Murat, neredesin? Sevgilim beni arıyordu. Soyunma şovunun son bölümünü oynayacaktı. Ama onu her zaman takdir ve hayranlıkla seyreden seyircisini yerinde bulamamıştı. Bunları duyuyor fakat gözlerimi elimde tuttuğum ipten alamıyordum. Derya birden çalışma odamın kapısında belirdi. Önce, niye hala soyunmadın diye sistemkar bir sesle sordu. Sonra halimdeki anormalliği sezinleyerek endişeyle yüzüme bakmaya başladı. Ne yapıyorsun burada? Neden o kutuyu açtın diye mırıldandı. Ona cevap veremiyordum. Kafam karmakarışıktı. Bu ipler diyebildim sadece. Babam bunları açıklamadı. Ne? Şaşkın şaşkın yüzüme bakmaya devam ediyordu sevgilim. Evet diyebildim güçlükle. Babam her şeyi açıklamadı. Ne diyorsun sen? Neyi açıklamadı? Lütfen giyin diye inledim. Giyineyim mi? Niçin? Suadiye'ye babama gidiyoruz. Derya'nın gözleri irileşmişti. Oynattın mı sen Murat? Saatten haberin var mı? Gece yarısı adamcağızın evinde ne işimiz olabilir? Sabah ola hayır ola. Aklına bir şey takıldıysa yarın gideriz. Hayır diye mırıldandım. Şimdi gitmeliyiz. Bu mesele daha fazla bekleyemez. Derya kuşkulu bir şekilde bana bakıyordu. Kararlı halimden biraz da ürkmüş gibiydi. Yeni bir şeyler mi hatırladın yoksa? Sanırım öyle. Sen giyinmeye başla. Benim araba kullanacak halim yok. Biraz daha direnmek istedi sevgilim. Aklına takılan her neyse bunu telefon ederek halledemez misin şimdi? İstersen sen kal. Ben bir taksiye atlayarak da gidebilirim. Hem belki böylesi daha da hayırlı olur. Elimdeki ipi tekrar mukavva kutuya koyarak titreyen ellerimle kutuyu masanın üzerinden aldığımı görünce hemen homurdandı. Peki istediğin gibi olsun, geliyorum. Bir dakika bekle beni. Ayrım sonu sayfa 300.